Anna Karenina, Tolstoy.
Ayrım 34.
Bu genel ve felsefi bir gerçektir dedi kararlı kararlı. Bu konuda kendisinin de tartışmaya hakkı olduğunu göstermek istercesine felsefi sözcüğünü özellikle yineledi. Sergey Ivanoviç yine gülümsedi. Zorluktan kaçmak için onun da kendine göre bir felsefesi var diye düşündü. Haydi dedi, felsefeyi bir yana bırak. Yüzyıllar boyu onun asıl amacı kişisel çıkarı genel çıkara bağlayan zorunlu bağları bulmak olmuştur. Ama bunun konumuzla ilgisi yok. Karşılaştırmanı düzeltmek zorundayım. Sözünü ettiğin küçük kayın ağaçları yalnızca yere sokulmadı. Bazıları oraya dikildi. Bazıları ekildi. Onları büyük bir özenle işlemek gerekir. Gelecek, kurumlarının önemini anlayan ve onlara gereken önemi veren ulusların hakkıdır yalnızca. Tarihe mal olmuş halklar bunlardır yalnızca. Sergey Ivanoviç bunun üzerine tartışmayı Konstantin Levin'in anlayamayacağı tarihsel felsefe alanına kaydırdı ve ona düşüncelerinin dayanıksızlığını gösterdi. Kamu işlerinden fazla zevk almaman konusuna gelince diye sürdürdü. Sana şunu söyleyeyim ki bu bizim ulus olarak tembel olmamızın ve derebeyi alışkanlıklarımızın bir sonucudur. Ama senin durumunda yalnızca geçici bir kuruntunun ve zamanla yok olacak bir yanılgının söz konusu olduğuna eminim. Konstantin sesini çıkarmadı. Kendini yenilmiş hissediyor ama aynı zamanda da kardeşinin onun sözlerini anlamadığını fark ediyordu. Neden anlayamıyordu? Doğruyu söylemek gerekirse Levin de bunu bilmiyordu. Belki de düşüncelerini açıkça anlatmamıştı ya da ağabeyi onu anlamak istememişti. Nedeni ne olursa olsun bu konuda üstelemedi ve ağabeyine karşı çıkmayarak tümüyle başka şeyleri, kişisel işlerini düşünmeye başladı. Sergey Ivanoviç son oltasını sardı, atı çözdü ve yola çıktılar. 4. Ağabeyiyle yaptığı konuşma boyunca Levin'in kafasını kurcalayan şey şuydu. Önceki yıl bir gün ot biçilirken bakmaya gitmişti. Kahyasına kızınca sakinleşmek için bir köylünün elinden orağı alıp kendisi ot biçmeye başlamıştı. Bu iş onu öylesine oyalamıştı ki o zamandan beri birçok kez kendini bu işe vermiş, evin önündeki çayır biçmişti. Bu yıl daha ilkbaharda gün boyu köylülerle birlikte aynı işi yapmaya kendi kendine söz vermişti. Abi geldiğinden beri bu tasarısını gerçekleştirip gerçekleştiremeyeceğini düşünüyordu. Sergey'i bütün gün tek başına bırakmaya göze alamadığı gibi onun kendisiyle dalga geçmesinden de korkuyordu. Ama çayırdan geçerken ot biçmenin tadını anımsamış ve kararını vermişti. Konuşmaları bitince Levin yeniden niyetini anımsadı. Bedensel çalışma gerekli bana diye düşündü. Yoksa huyum tümüyle değişecek. Ağabeyi kadar köylülere de canı sıkılmasına karşın gidip ot biçmeye karar verdi. Konstantin Levin akşam bir oya gidip işler konusunda buyruklar verdi ve çayırların en güzeli Kalinovi'yi biçmeleri için işçi bulmak üzere komşu köye adam yolladı. Orağımı da Tite yollarsınız. İyice gözden geçirsin ve yarın bana getirsin. Yarın belki kendim biçerim otları dedi sıkıntısını gizleyerek. Kahya gülümseyerek buyruklarınız yerine getirilecek dedi. Akşam çayını içerken Levin ağabeyine galiba hava güzel yarın ot biçmeye başlıyorum dedi. Bu işi çok severim diye karşılık verdi Sergey Ivanoviç. Ben de çok severim. Köylülerle birkaç kez biçtim. Yarın bütün gün biçeceğim. Sergey Ivanoviç başını kaldırıp kardeşine şaşkın şaşkın baktı. Ne demek istiyorsun? Köylülerle birlikte mi biçeceksin sen? Hem de bütün gün ha? Evet çok hoş oluyor dedi Levin. Bedensel çalışma olarak çok güzeldir. Yalnız sen buna dayanamazsın. Dedi Sergey Ivanoviç dalga geçmeden. Daha önce denedim. Baştan biraz zor oluyor ama sonra alışıyor insan. Orağa köylüler kadar dayanacağımı düşünüyorum. Sahi mi? Peki söyle bana. Köylüler bunu ne der acaba? Efendilerinin çılgınlığıyla aralarında dalga geçerler sanırım. Sanmıyorum. Zaten bu çok hoş. Aynı zamanda da öyle yorucu bir iştir ki düşünmeye bile zaman olmaz insanın. Peki nasıl yapacaksın? Onlarla mı yemek yiyeceksin? Evden sana bir şişe Chateau Lafite şarabıyla kızarmış hindi gönderilmesi herhalde hoş olmaz. Gereği yok bunun. Onlar dinlenirken ben eve yemeğe giderim. Konstantin Levin ertesi sabah her zamankinden daha erken kalktı. Ama buyruk verirken zaman yitirdi. Çayıra geldiğinde orakçılar ikinci sıradaydılar. Levin daha önce biçilen bölümle gri ot yığınlarını ve orakçıların ilk sıraya başladıkları yerde bıraktıkları kara kaftan yığınlarını görüyordu. İlerledikçe onları daha iyi seçiyordu. Kimileri kaftanlı, kimileri gömlekliydi. Dizi halinde yürüyorlar, oraklarını değişik biçimde sallıyorlardı. Levin 40 kişi saydı. Gelintili çıkıntılı toprakta ağır ağır ilerliyordu. Çünkü biçtikleri çayır eski bir göldü. Levin orakçılardan birkaçını tanıyordu. Sırtını eğerek orağını kullanan uzun beyaz gömlekli yaşlı Ermil, eskiden Levin'in arabacısı olan bir vuruşta bir sırayı biçen genç Vaska ve eğilmeden yürüyen zayıf, kısa boylu ot biçme uzmanı Tit. Orağıyla oyun oynar gibi kapalı yerler çiziyordu. Levin atından indi, atını yolun kıyısına bağladı ve Tit'e yaklaştı. Tit, çalılığa sakladığı orağı alıp ele geldi ve ona uzattı. Orak Hızır Efendimiz, gerçekten de ustura gibi, kendiliğinden biçiyor dedi Tit kasketini çıkararak. Orağı uzatırken gülümsüyordu. Levin aleti alıp hazırlandı. Sıralarının sonuna gelen ter içinde neşeli köylüler birbirinin ardına yoldan çıkıyorlar, efendilerini gülümseyerek selamlıyorlardı. Herkes ona bakıyor ama tek söz bile etmeyi göze alamıyordu. Sonunda kuzu derisinden palto giymiş, karışık yüzlü, uzun boylu köse biri ona laf attı. Dikkat edin efendimiz, bir işe başlayınca bitirmek gerekir. Levin bazı orakçılarının gizlice gülüştüklerini duydu. Geride kalmamaya çalışacağım dedi Levin. Tit'in arkasına geçip başlamalarını bekledi. Tit ona yer açtı. Levin kısa boylu köylünün arkasında ilerledi. Yol kıyısındaki otlar çok kısaydı. Epeydir ot biçmeyen ve kendisine çevrilmiş bakışlardan sıkılan Levin, orağı hızlı kullanmasına karşın ilk anlarda kötü biçti. Arkasından sesler duyuluyordu. Tutuşu kötü, çok yüksekten tutuyor. Bak nasıl da eğilmek zorunda kalıyor. Topuğuna daha sıkı dayan diyordu bir başkası. Eh olacak diyordu yaşlı adam. Oldu işte, orağı geniş savuruyorsun, yorulacaksın. O efendi kendi hesabına çalışıyor. Yaptığı işe bak, eskiden böyle iş yapınca dayağı yerdik biz. Otlar gittikçe yumuşuyordu. Levin yanıt vermeden dinliyor, iyi biçmek ve Tit'i izlemek için elinden geleni yapıyordu. Birlikte 100 adım kadar ilerlediler. Tit hiç yorgunluk belirtisi göstermeden durmadan ilerliyordu. Levin çok yorulmuştu. Daha şimdiden sonuna kadar gidemeyeceğinden korkuyordu. Orağı kullanırken son gücünü harcamakta olduğunu hissediyordu. Tit'ten mola vermesini istemeye karar verdiği anda Tit kendiliğinden durdu, eğilip bir demet ot kopardı, orağını sildi ve bilemeye başladı. Levin doğruldu. Rahat bir soluk alıp ve çevresine bakındı. Yanında bir köylü ilerliyordu. O da çok yorgun olmalıydı. Çünkü daha Levin'in yanına varamadan durdu ve orağını bilemeye başladı. Tit kendi orağını ve Levin'inkini biledi. Sonra işe koyuldular. Yeniden başladıklarında da aynı şey oldu. Tit durmadan, yorulmadan yürüyordu. Levin de geç kalmamaya özen gösteriyor ve gittikçe yorulduğunu hissederek onu izliyordu. Ama yine de gücünün tükendiğini anlayınca Tit duruyor ve orağını bilemeye koyuluyordu. Böylece ilk sırayı bitirdiler. Bu uzun sıra Levin'e çok zor gelmişti. Buna karşın sıranın sonuna varıp da Tit orağını omuzlarına asarak ağır adımlarla biçilen alanda topuklarını bıraktığı izlere basarak geri döndüğü zaman aynı şeyi yapan Levin yüzünden iri damlalar halinde akarak burnundan süzülen tere ve suya batmış gibi ıslanmış sırtına karşın büyük bir iç huzuru duydu. Artık bu çabaya dayanabildiğinden emin olduğu için özellikle mutluydu. Sevincini bozan tek şey sıranın bozuk olmasıydı. Kolumu daha az, bedenimi daha fazla hareket ettiririm diye düşündü. Tit'in ip gibi dümdüz sırasıyla kendinin düzensiz ve dalgalı sırasını karşılaştırdı. İlk sırada Tit'in özellikle efendisini yormak için isteyerek hızlı gittiğini anlamıştı Levin. Zaten sıra uzundu, sonrakiler daha kolay oldu. Ama yine de Levin, köylülerin kendisini geçmemeleri için çok çaba harcamak zorunda kalıyordu. İki şeyin dışında hiçbir şey istemiyor, düşünmüyordu. Geri kalmamak, işini düzgün yapmak. Orağın çıkardığı sesten başka bir şey duymuyor ve önünde ilerleyen Tit'in dimdik görüntüsünü, orağın ot üzerinde çizdiği yarım çemberi, keskin ağzının çevresinden ağır ağır yere düşen çiçeklerin başlarını, daha uzakta kısa bir süre dinlenme olanağının bulunduğu sıranın öteki ucunu görüyordu yalnızca. İşin ortasında birden omuzlarının üzerinde hoş bir serinlik duydu. İlk anda bunun nedenini anlayamadı. Orağını bilerken gökyüzüne baktı. Tepelerinde ağır ve alçak bir bulut dolaşıyor ve iri yağmur damlaları yağıyordu. Köylüler gidip kaftanlarını aldılar ve sırtlarına geçirdiler. Levin gibi olanlarsa bu sevimli duşun altında sırtlarını neşeyle kaldırmakla yetindiler. Uzunlu kısalı sıralar biçiliyordu. Ot kimi zaman iyi, kimi zamansa kötüydü. Levin'de zaman kavramı diye bir duygu kalmamıştı kesinlikle. Saatin kaç olabileceğini de bilmiyordu. Şu anda işinde çok hoşlandığı bir değişiklik olmuştu. Zaman zaman ne yaptığını unutuyor, o zaman da büyük bir huzur duyuyordu. İşte böyle anlarda biçtiği sıra aşağı yukarı Tit'inki kadar iyi oluyordu. Ama ne yaptığı aklına gelince daha iyi yapmaya çabalıyor, o zaman yoruluyor, sıra kötü biçiliyordu. Sırasını bitirince geriye dönüp başka birine başlamak istedi. Ama Tit durdu, yaşlı köylüye yaklaşıp ona bir şeyler fısıldadı. İkisi birden güneşe baktılar. Ne konuşuyorlar, neden başka bir sıraya başlamıyorlar diye düşündü Levin. Köylülerin 4 saattir ot biçtiklerini, yemek zamanının geldiğini unutmuştu. Yemek vakti geldi efendimiz, dedi yaşlı köylü. Demek o kadar oldu. Peki yemeğe gidelim. Levin orağını Tit'e verdi ve yağmurdan ıslanmış kaftanlarına doğru koşan öteki köylülerle birlikte kesilmiş uzun ot sıraları arasından atına doğru yürüdü. İşte o zaman hava tahmininde yanıldığını, otun ıslanacağını anladı. Ot çürüyecek, dedi. Bir şey olmaz efendimiz. Yağmurda biç, güneşte kurut, der eskiler. Levin atını çözdü, kahve içmek için evine döndü. Ağabeyi henüz kalkmıştı. Levin kahvesini içer içmez ot biçmeye koştu. Sergey Ivanoviç giyinecek ve yemek salonuna inecek zaman bulamamıştı hala. 5. Levin öğle yemeğinden sonra işe koyuldu yeniden. Ama aynı yerde değildi. Şimdi kendisine komşu olması için rica etmiş olan alaycı yaşlı adamla geçen sonbaharda evlenmiş ve bu yaz ilk kez ot biçen genç bir köylünün arasındaydı. Yaşlı adam dimdik duruyor, uzun bacaklarıyla güvenliği düzgün, elini kolunu sallar gibi adımlar atarak yürüyor, geniş ot demetlerini oynuyormuş gibi deviriyordu. Orak, gür otların arasında kendiliğinden ilerliyormuş gibiydi sanki. Levin'in arkasından genç ve sevimli yüzlü Michel geliyordu. Saçlarını birbirine dolanmış otlarla başının üstüne toplamıştı. Zorla çalışıyormuş gibiydi ama yüzüne bakılınca gülümsüyordu. İşin çok zor olduğunu itiraf etmektense ölmeye hazırdı elbette. Levin ikisinin arasında yürüyordu. İş sıcağın altında ona daha kolay gibi geliyordu. Her yanını kaplayan ter onu serinletiyor, sırtını, başını ve kollarını yakan güneş ona güç ve cesaret veriyordu. Gittikçe işini unutmayı daha çok başarıyor, o zaman orak kendiliğinden işliyordu. Mutlu anlardı bunlar, dizilerin bittiği ırmağa doğru yaklaştıkça daha çok keyifleniyorlardı. Yaşlı köylü sık ve ıslak otlarla orağını siliyor, ırmağın serin suyuna daldırıyor, bineği taşının kılıfına su doldurup Levin'e veriyordu. Bizim sıradan al bakalım, iyi mi? Diyordu göz kırparak. Gerçekten de Levin, içinde otların yüzdüğü uyduruk kaptan pastalı karışmış bu ılık su kadar hoş bir içki içmemişti. Sonra elinde orakla insanın yüzünü kurulayıp derin derin soluk alıp vererek ot biçenleri ve çevrede ormanda tarlalarda olup bitenleri seyrettiği tatlı ağır bir gezinti başlıyordu. Levin otları biçtikçe artık orağı ellerinin değil de yaşam dolu vücudunun salladığını ve yaptığı işleri unuttuğunu fark ediyordu. Sanki farkında olmadan büyülercesine kendiliğinden ilerliyordu biçme işi. Buna karşılık bilinçsizleşen bu hareketi durdurmak zordu. Örneğin eski bir karınca yuvasının üzerindeki bir otu biçmemek ya da çayırı çapalarken orada bırakılmış bir kuzu kulağı kümesini devirmemek zordu. Yaşlı adam kolayca yapıyordu bunu. Böyle bir tümsek geldiği zaman hareketi değiştiriyor, kimi zaman topuğuyla, kimi zaman orağın ucuyla her iki yana hafifçe vurarak zor bölümü kökünden biçiyordu. Ot biçerken önüne çıkan her şeyi inceliyor, hiçbir şeyi kaçırmıyordu. Kimi zaman yabani bir meyve bulup yiyor ya da Levin'e veriyor, kimi zaman orağıyla bir dalı söküyor, kimi zaman hemen orağın altından dişi bir bıldırcının uçtuğu yuvayı inceliyor, kimi zaman bir yılan yakalıyor, onu çatala dolar gibi orağın ucuna doluyor, Levin'e gösteriyor ve uzaklara fırlatıyordu. Levin ve onun arkasından gelen delikanlıya bu ani hareket değiştirmeler zor geliyordu. İkisi de kendilerini bir kez çalışma temposuna kaptırınca hareket değiştiremiyorlar ve ayaklarının altındaki şeylere dikkat edemiyorlardı. Levin zaman kavramını yitirmişti. Biri ona ne zamandır ot biçtiğini sormaya kalksa yarım saattir derdi. Oysa akşam yemeğinin vakti yaklaşıyordu. Yeni bir sıraya başlamak üzere geri dönerlerken yaşlı adam Levin'in ilgisini çocuklara çekti. Çocuklar dört bir yandan geliyorlardı. Yüksek otların arkasından zar zor seçiliyordu. Yol üstünden orakçılara doğru ilerleyerek onlara ekmek, ağzı bez tıkalı şıra testileri getiriyordu. Ağır heybeleri yüzünden kolları geriliyordu. Yumurcaklar geliyor işte, dedi yaşlı adam. Elini alnına götürüp güneşe baktı. İki sıra daha biçtikten sonra yaşlı adam durdu. Yemek vakti geldi efendimiz, dedi kararlı bir sesle. Irmağa varınca orakçılar otları biçerek sıraların arasından yürüyüp yemek getiren çocukların beklediği giysilerinin yanına gittiler. Köylüler gruplara ayrıldılar. Bazıları arabanın yanına, ötekiler de o taşıdıkları sarı salkım kümesinin altına gittiler. Levin onların yanına oturdu. Canı gitmek istemiyordu. Köylüler akşam yemeği için hazırlık yaptılar. Delikanlılar ırmakta yıkanıyor, ötekilerse kendilerine dinlenecek yer arıyorlar, küçük ekmek çıkınlarını çözüyor ve şıra testilerini açıyorlardı. Yaşlı adam çanağına ekmek doğradı. Onları bir kaşık sapıyla ıslattı, testisinden şıra döktü, yine ekmek kesti, tuzladı ve doğuya dönerek dua etmeye başladı. Testinin önüne diz çökerek, ''Efendimiz, gel de çorbanın tadına bak.'' dedi. Levin çorbayı öyle beğendi ki eve yemeğe gitmemeye karar verdi. Yaşlı adamla yemek yerken daha önce katıldığı en hoşlandığı işler konusunda sorular sordu. Kendisi de tasarılarından ve yaşlı adamı ilgilendirebilecek her şeyden söz etti.
Ayrım sonu.